Ayrım 8, sayfa 57, bölüm 12. Çalışma odası pırıl pırıldı. 36 numaradaki odasıyla aynı yapay düzen içindeydi. Lori mi yoksa Luke mu etrafı toplamıştı? Kapıyı kapattım, ceketimi çıkardım, koltuk altı kılıfımın kopçalarını açtım. Burada özel bir şey bulacağımı sanmıyordum. Ama hiç de belli olmazdı ve benim zamanım vardı. Pencerenin dibine alçak bir sehpanın üzerine konmuş fotoğrafları görmek için çalışma masasının ve yemeğin çevresini dolaştım. Ama Dean ve Camille'in çeşitli etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları, midilliğe binerken, maske yaparken, havuzda. Benim tarafımdan yollanmış bir Roma kartpostalı, fabrikaya, parantez içinde üstü kapalı olarak, parantez içinde rahipler, parantezler kapanıyor. Saint-Michel de Cezanne'ın bir göndermesiydi. İşletme ise Roma ruhban okulu demekti. Bir başka fotoğrafta ise mavi tulumlu, başında alından balı, kask bulunan bir adam vardı. Her tarafı halatlarla, karıncalarla sarılı olan ve bir mağaranın önünde muzaffer bir tavırla duran bir adam. Şüphesiz Nicolas Cyberas'tı. Luke'un babası, mağara bilimci. Luke ondan hep hayranlıkla söz ederdi. 1978'de ölmüştü. Pirenelerde Genderer yakınlarında bir mağara dibinde 2000 metre aşağıda. O yıllarda onun babasını, kahramanlığını, hatta ölümünü bile kıskanırdım. Benim babam ise bir reklamcıydı. Luke'un babasından birkaç yıl sonra Venedik'te Harry's Bar'da çok içtiği bir akşam yemeğinden sonra kalp krizi geçirip ölmüştü. Ne ekersen onu biçersin. Kepenkli konsola yöneldim. Kilitliydi. Ardından gömme dolabı denedim. O da. Çalışma masasına oturdum ve bilgisayarı açtım. Biraz bekledim ve bu kez ikonları açmak için bir şifreye gerek olmadığını fark ettim. İlginç bir şey yoktu. Bu bir aile bilgisayarıydı. Hesapları, alacak, verecek, tatil fotoğrafları, oyunlar. Posta kutusuna tıkladım. Kişisel e-postalar da farklı değildi. Yazışmalar, mektuplar, reklamlar, eğlenceli hikayeler ancak bazı mesajlar dikkatimi çekti. Hepsi aynı adresten yollanmış ve yazılır yazılmaz da anında silinmişti. Bellekte sadece her gönderiyi gösteren bir satır vardı. Sonuncusunun tarihi Luke'un intiharının bir gün öncesine aitti. Tam adres unital6.com'du. Bunu Google'a girdim. Şöyle bir site vardı. www.unital6.com. İki kere tıkladım. Bir logo. Lourdesli Azize Bernadette Sorobas'ın silüeti. Resimle birlikte İtalyanca bir metin de vardı. Ruhban okulundan bu yana bu dili çok iyi konuşuyordum. Unital 6, Lourdes'e haç yolculuğunu organize eden gönüllülerden oluşan bir kuruluştu. Peki, Luke bu vakıfla neden temasa geçmişti? Yoksa ölümcül bir hastalığı mı vardı? Ama Lori çok emindi ve Otel de Die'de doktorları da kanser ve enfeksiyon gibi bir olasılıkları araştırmış olmalıydı. Bu site bilgi topluyor olabilir miydi? Çıkış biletlerini almadan hemen önce bu kişilerle neden temasa geçiyorlardı ki? Ana sayfaya geçtim ve başlıklara göz attım. Unitel 6'nın başka faaliyetleri de vardı. Seminerler, İtalyan manastırlarında inzivaya çekilmek isteyenlere yardımcı olma. Konferans listesine bir göz attım. Luke'un ilgisini çeken başka bir konu daha vardı. Şeytandan kurtuluş. Konferans tarihi 5 Kasım'dı ve Padova'da olacaktı. Bilişim suçları polisini aramaya karar verdim. Belki onlar bu e-posta metinlerine ulaşabilirlerdi. Bilgisayarı bıraktım ve çalışma masasıyla ilgilenmeye başladım. Çekmecelerde sadece evraklar vardı. Banka dekontları, elektrik faturaları, sigorta ihbarnameleri, sosyal güvenlik kağıtları. Belgeleri incelerken rakamını didik etmek içimden gelmediği için çok fazla kale almadım. Son çekmecede bir ajanda vardı. İsimler alelacele çiziktirilmiş numaralar, kısaltmalar. Bazı tanıdık, bazıları değildi. Bazıları da okunmuyordu. Defteri ceketimin cebine tıktım, sonra aramaya devam ettim. Ve küçük bir anahtar demeti buldum. Kafamı kaldırdım. Gömme dolap ve kepenkli konsol. Anahtarları denedim, kepenk açıldı. Bir rafa düşey olarak yerleştirilmiş gri dosyalar. Her birinin sırtında S ve Ş harfleriyle çeşitli tarihler vardı. 1990-1999, 1980-1989, 1970-1979. Bu tarihler yüzyılın başlarına kadar uzanıyordu. Sırtında 2000 yazan en sağdaki dosyayı aldım, yere koydum ve üzerindeki bez bağı açtım. İçinde her tarihi, her birine tarih, parantez içinde 2000 ve 2001 parantez kapanıyor. Atılmış iki madalyon, iki naylon şemiz vardı. 2001'i açtım ve 11 Eylül saldırılarının resimlerini gördüm. Dumanın içinde kalmış kuleler, boşluğa düşmekte olan bedenler, bir köprünün üzerinde koşan, her tarafı toz içinde ürkmüş insanlar. Sonra başka fotoğraflar. Morozlar altında gözleri oyulmuş cesetler, vücutları parçalanmış çocuklar. Altlarındaki açıklamada Grozny, Çeçenistan yazıyordu. Sayfaları çevirmeye devam ettim. İskelet kalıntıları, çenelerinin arasında bir kadın külotu bulunan bir kafatası. Alt yazıyı okumaya gerek yoktu. Arex bölgesinde Emil Louis'in kurbanlarının mezarlarından çıkarılması sırasında çekilmiş fotoğraflardı bunlar. İyi de Luke bu korkunç fotoğrafları niye saklıyordu? Dosyayı yeniden koydum. Sonra 90'lı yıllardakileri elime aldım ve rastgele karıştırmaya başladım. 1993. Bir Cezayir köyünde gırtlakları kesilmiş kurbanlar. 1995. Bir kan gölünün ortasında kömürleşmiş saçtan parçalar arasında yatan kolları bacakları kokmuş bedenler. İntihar saldırısı Ramat Eşkol, Kudüs, Ağustos 1995. Ellerim titremeye başlamıştı. Bu şömizlerden birinin benim asla unutamadığım bir kabise ait olduğunu tahmin ediyordum. Kırmızı bir çamurun içinde yatan siyah bedenler, parçalanmış yüzler, göz alabildiğine uzanan ölülerle dolu bir çukur. Ruanda 1994. Resimler boğazıma sarılmadan önce dosyayı kapattım. Bağcığını bağlayabilmek için uzun süre uğraştım. Soğuk soğuk terliyordum. O berbat günlerdeki gibi korku bütün haşmetiyle dönmüştü. Ayağa kalktım ve pencerenin storlarını araladım. Gecenin karanlığına gömülmüş avluyu seyrettim. Birkaç saniye sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Ama bir kez daha Ruanda'nın bugün hala içimde bir yara olarak kaldığını, hayatımı bu denli etkilediğini görmek üzülmüş, hayal kırıklığına uğratmıştı beni. Yeniden Luke'u düşündüm. Demek akşamlarını ve hafta sonlarını bunlarla geçiriyordu. İnsanoğlunun en korkunç ve vahşi marifetlerini araştırmak, kesmek ve listelemekle. Yeniden dolabın raflarına yöneldim ve başka bir dosya aldım. 1940-44. Nazi şiddetini içeren bir katalogla karşılaşmayı bekliyordum. Ama önce Asya ile ilgili fotoğraflar gördüm. Bir kadının canlı canlı batınının açılması, bunu yapan önlüklü ameliyat maskesi takmış Japonlardı. Altında ünite 731'den Koyabashi adlı bir araştırmacı tarafından tecavüze uğradı ve döllendi. Kadının taşıdığı cenin alınırken, araştırmacının eldivenli elleri, kan içinde bir vücut ve arka planda siviller, onlar da maske takmıştı. Tüm bunlar katışıksız bir terörün göstergesiydi. Bir sonraki şömis benim beklediğimdi. Nazizm ve kötülükler. Katliamlar, aç insanlar, tükenmiş, bir deri bir kemik kalmış bedenler, kepçelenmiş taşınan, kepçeyle taşınan cesetler. Gözüm bir resme takıldı. Auschwitz 10. bloğa ait gündelik bir sahne. Çırılçıplak duymuş mahkumların yüzleri bir duvara dönük olarak subayın gelip kafalarına bir mermi sıkmasını beklediği bir infaz fotoğrafı. İşlenilen çoğu kadın ve çocuklardı. Bir ayrıntı beni dondurdu. Küçük bir kız çocuğunun bembeyaz ve narin sırtından sarkan, fotoğraf geninin daha da belirgin hale getirdiği iki at kuyruğu saç. Dosyayı yerine koydum. Göreceğimi görmüştüm. Diğer raflardaki dosyaların kronolojisi geçmiş yüzyıllara kadar uzanıyordu. 19. 18. yüzyıllar. Taban bu ilk saatlerine kadar bu dehşet denizinde yüzebilirdim. Gravürler, resimler, yazılar hep aynı tema üzerindeydi. Savaşlar, işkenceler, ölüm cezaları, cinayetler. Bir kötülük antolojisi, bir kıyım, kan dökücülük toksinimisi. Peki, her dosyanın sırtında yazan S ve Ş harflerinin anlamı geliyordu. Birden anladım. S satan, Ş şeytan. Rolling Stones'un Bay Ş ile Dansı adlı parçasını hatırladım. Şeytanın toplu eserleri, yani hemen hemen. Çalan cep telefonuyla ilkildim. Falca, Dudu'yla yemekteydim. Saat neredeyse gecenin 11'iydi. O tüyler ürperten görüntüler hala gözümün önündeydi. Nasıl geçti? Bana biraz su diye patladı ama bazı tüyolar da aldım. Son zamanlarda Luke özel bir olayla ilgileniyormuş. Konuşması peltek peltekti. İyice kafayı bulmuştu muhtemelen. Hangi olay? Masin Larfoni cinayeti. Şu içki pazarlamacısı. Exactly. Kabileyliği ahlak masasında çalıştığım dönemden tanıyordum. Paris'in bar, restoran ve gece kulüplerinin en önemli içki dağıtıcılarından biriydi. Öldürüldüğünü bile bilmiyordum. Ne zaman tepelenmiş? Eylül başında bir kuşun kafaya iki kuşun kalbi çok yakından. Profesyonel işi. Dosya neden bize gelmemiş? Narkotik zaten Larfon'un peşindeymiş. Herifçoğlu'nun kaçakçılıkta üstüne yokmuş. Esrar, kokain, eroin. Narkotik adamı suçüstü yakalamak için adli polisle bile işbirliği içindeymiş. Soruşturma ne durumda? Hiç. İpucu yok, tanık yok, sebep yok. Yargıç dosyayı kapatma kararı almış ama Luke işin peşini bırakmayı reddetmiş. Bu kanlı cinayet yolsuzluk şüphelerini ortadan kaldırmıyordu. Tam tersine, Larfoni'nin bazı polislerle karanlık ilişkileri vardı. Para karşılığında onlarla polisle kolaylık sağlanıyordu. İşletme ruhsatı alma, kumarhanelere göz yumma, olası şantajlara karşı koyma gibi olaylarda polis ona kolaylık sağlıyordu. En iyi bodyguardlar bizzat polislerdi ve onun bodyguardlarıydı. Luke bu cinayetin altında başka şeyler olduğunu mu hissetmişti acaba? Yoksa tam tersine bir şeylerin üstünü mü örtüyordu? Larfo vakasında diye devam ettim. Başka ayrıntı var mı? Nerede vurulmuş? Evinde. All Seasons Boda küçük bir daire. 8 Eylül 23.00'a doğru. Kurşun ya silah. Dodo hiçbir şey söylemek istemedi ama bunun geçen bir infaz ol, gerçek bir infaz olduğu açık. Bir tür hesaplaşma veya bir intikam. Her şeyden önce muhtemelen bu herhangi bir profesyonelin işi. Falco bir süre sustu. İşin içinde bir polis olabilir. Luke'un düşündüğü de bu olabilir mi? Kimse Luke'un ne düşündüğünü bilemez. Dudu, sana Luke'un son zamanlarda yaptığı yolculuklardan söz etti mi? Hayır. Larfo dosyasının yargıcı kim? Garde Montague. Kötü haber. Dar kafalı, olaylara tek taraflı bakan bir adamdı. Vaka hakkında ondan bilgi sızdırma şansı sıfırdı. Tabi dosya da elde edilemezdi. Git yat dedim. Yarın senden isteyeceğim başka işler de olacak. Polko bir kahkaha attı. Gerçekten sarhoştu. Telefonu kapattım. Bunlar benim duymak istediğim haberler değildi. Bir içki dağıtıcısı, uyuşturucu kaçakçısının infaz edilmesi Luke'un umutsuzluğa sürükleyemezdi. Sürüklenmesi için bir neden olamazdı. Konsoluma döndüm. Alt tarafta dosyanın önünde S ve Ş harflerinin altında alfabetik sırayla bazı küçük harfler de vardı. İlk dosyanın kapağını açtım ve hemen anladım. Seri katiller. Yüzyıllar boyunca dünya üzerinde cinayetler işlemiş katillerin tümü. Joel Deroncey'den Ted Bundy'ye, Joseph Welker'den Fritz Haarmann'a, Karın Deşencek'ten Jeffrey Dahmer'a. Bu dokümanlara göz atmak istemedim. Bu vakaların çoğunu biliyordum ve başka bir çamurun içine gırtlağa kadar gömülmek istemiyordum. En alt rafta bulunan pornografi ile akla gelebilecek her türlü çarpık cinselliği içeren dosyalara da bakmak içimden gelmedi. Gözlerimi ovuşturdum ve ayağa kalktım. Sıra gömme dolaba gelmişti. İki kanadı birden açtım ve yeni bir aşıyla karşılaştım. Hepsinin üzerinde yine S ve Ş harfleri vardı ama burada sicil biraz farklıydı. Şeytan ve onun yüzyıllar boyunca yapılmış tasvirleri üzerine büyük bir ikonografiydi söz konusu olan. Sol taraftaki dosyaları aldım ve masanın üzerine açtım. Antik çağ, Sümer ve Babil geleneklerinde insanlık tarihinin ilk şeytanları. Bu mitolojinin en önemli varlıklarından, yaratıklarından biriydi. Gözüme takıldı. Asur kökenli Pazuzu, ateş ve felaket tanrısı. Fakülte yıllarında bir sömestr dermatoloji okumuştum. Dört kanatlı, yarasa kapalı ve akrep kuyruklu bu yaratığı biliyordum. Kötü rüzgarların temsilcisi olan bu mahluk hastalık ve kötülük getirirdi. Kıvrık burnunu ve düzensiz sivri dişlerini inceliyordum. Bir tek o bile şeytan geleneğinin yüzyıllar boyunca sürmesinde etkili olmuştu. Ve şeytanla ilgili bir film çekildiğinde Wilhelm Franke'nin şeytanı mesela yine Pazuzu şu dört ayaklı kara melekten esinlenilmişti. Sayfaları karıştırmaya devam ettim. Set, masal şeytanı, Pan, teke suratlı, vücutlu kıllı cinsellik tanrısı. Daha sonra Lavintana isim verecek olan Lotan. Başkaları da vardı. Hristiyanlık öncesi sanatta yaratılışta olduğu gibi kötülüğün bir yılanla temsil edilmesi. Sonra Orta Çağ, Satan'ın altın devri. Kimi zaman son yargı sırasındaki günahları, günahkarlığı yutan üç başlı bir canavardı. Kimi zaman da kanatları kırık bir kara melekti. Bazı durumlarda da iğrenç suratlı, kesik burunlu ve sivri dişli heykeller, alçak kabartmalar ve çörtenler olarak karşımıza çıkıyordu. Kapı hafifçe vuruldu. Lori sessizce odaya girdi. Gece yarısı olmuştu. Ayaklarımın dibindeki dosyaları şöyle bir baktı. Hepsini yerlerine koyacağım, merak etme dedim. Belli belirsiz bir hareket yaptı. Önemi yok. Ağlamıştı. Maskarası akmış, gözlerinin çevresi simsiyah olmuştu. Aklıma saçma sapan olduğu halde acımasız bir düşünce geldi. Annemi hiç böyle görmemiştim. Bizi babamın cenazesine götüren arabada ağladığında akmaması için gözlerine suya dayanıklı maskara sürdüğünü hatırlıyordum. Ben yatıyorum dedi Lori. Bir şeye ihtiyacın var mı? Boğazım kurumuştu ama başımla hayır dedim. Gecenin bu vaktinde Lori'nin bu ani içten davranışı keyfimi kaçırmıştı. Bütün gece burada çalışmanın bir mahsuru var mı? Gözlerini yerdeki fotoğraflara çevirdi. Üzgün gözleri bir kartona yapıştırmış bir Tibet şeytanı maskına takıldı. Hafta sonlarını çalışma odasında geçiriyordu. Bu korkunç şeyleri toplamakla uğraşıyordu. Sesinde belli belirsiz bir kınama vardı. Sonra sanki bir konuda hemfikir edinmiş, bir fikir değiştirmiş gibi bileğimi yakaladı. Sana bir şey göstermek, söylemek istiyorum. Aklıma gelen bir ayrıntı var. Ne? Elimde olmadan ayağa kalktım. Ellerimi pantolonuma sildim. Çünkü toz içinde kalmıştım. Bir gün ona çıfır çarşısında ne haltlar karıştırdığını sordum. Bana boğazı buldum dedi. Boğaz mı? Başka bir şey söylemedi mi? Hayır, deli gibiydi. Tanrı'ya yakalanmıştı sanki. Sustu, geçmişini yeniden yaşıyor gibiydi. Gecenin bir vakti gitmeye karar verirsen kapıyı arkadan çekmeyi unutma ve ayini unutma yarından sonra. Boğazı buldum. Ne söylemek istemişti? Boğaz gerçek fizyolojik manada mı kullanılmıştı yoksa mecaz olarak mı? Bir insanın veya bir kanyonun ya da bir kuyruğun boğazı mıydı kastettiği? Saatler geçti. Fira, Angelico'nun ve Geto'nun şeytan freskleri, Grünewald ve yaşlı Börgel'in uğursuz kötülcül resimleri, Jerome Boh'un fare kuyruklu şeytanı, Dürer'in şeytan domuzu, Goya'nın büyücüleri, William Blake'in Leviathan'ı. Son raftaki dosyalara geldiğimde saat sabahın 3'ü olmuştu. Şömidlerin içinde bu kez fotoğraflar yerine bazı tıbbi görüntüler vardı. Beyinle ilgili scanner'lar, MR görüntüleri, altlarında yazanları okudum. Kriz anındaki psişik hastalar, özellikle de şiddetli şizofrenler. Luke'un içinde bulunduğu durumu anlamak için dahi olmaya gerek yoktu. Onun gözünde şeytanın çağdaş tasviri beyin içindeki bu çırpınmalarla olabilirdi ve daha oradayken anında yakalanabilirdi. Tüm bunların altında aynı mantık yatıyordu. Bütün biçimleriyle kötüyü saptamak. Hızla arşivine bir göz attım. Bazı görüntüleri kendi dosyam, bazılarını da Svensson için aldım. Büyük bir yorgunlukla gidip masaya oturdum. Bu saatte evden çıkmaya gücüm yoktu. Kafamın içindeki bütün düşünceler yavaş yavaş netliğini kaybediyordu. Kendimi gitgide daha kötü hissediyordum. Bu sadece yorgunluk değildi. Araştırmaya başladığım andan itibaren duyduğum bir tedirginlik hiç geçmemişti. Ruanda. Katliam görüntülerini gece boyunca kafamdan atamamıştım. Bu bitkinliğimi, tükenişliğimi dikkate aldığımda bu durumu daha fazla sürdüremeyeceğimi anladım. Daha fazla dayanamayacaktım. En iyi koşullarda cehenneme alınacak gidiş bileti. Anılarımın derinliğine.